Ayrım 30, Yokuşta Yürüyen Adam, Şıhça Yavuz, sayfa 385. Sokakta Sözleşmiştik, Doğan Gülmez, Dipnot ABC Dergisi, Mart 1996. Emmi, yani Musa Uysal, bir dost toplantısında elime sıkıştırdı son kitabı Sokakta Sözleşmiştik'i. Ardıç Yayınları basmış, 17 öyküden oluşan kitap 217 sayfa tutmuş. Kapağını Muzaffer İlhan Erdost'tan bir resim süslüyor. Basım yılı 1995. İsteme adresi Ardıç Yayınları, Sakarya Caddesi, Ali Nazmi İşhanı, Kızılay, Ankara. Tel 0312 433 2131. Okumaya meraklı herkes bilir, elindeki kitap okuyucuya zevk veriyorsa, o eseri bir yandan bir solukta okurken, bir yandan da şu kitap hiç bitmese der için için. Bilmem abartıyor muyum, ben Emmi'nin bu kitabını Sokakta Sözleşmiştik'i bu duygularla okudum. O hiç bitmesin istedim. Ümit ederim ki Emmi başka yapıtlarıyla bana bu arzumu yerine getirme olanağı sağlar. Üçüncü kitabının tezgahta olduğunu biliyorum, onu sabırsızlıkla bekleyeceğim. Ne dereceye kadar doğrudur bilemiyorum. Henüz inceleme olanağı bulamadım. Büyük şairlerimizden Yahya Kemal şiir yazmaya 50'sinden sonra başlamış. Bunca güzel şiiri yazmak için 50 yıl beklemesi gerekmiş Yahya Kemal'in. Emmi'yi bir yönüyle ona benzetiyorum. Emmi kitap yazmaya sanıyorum 70'e merdiven dayadıktan sonra başladı. Sanki yaşı 70, işi bitmiş sözünün yanlışlığını kanıtlamak istiyor Emmi. Geç başladı ama çala kalem yazıyor. İki kitabını kısa aralıklarla ulaştırdı okuyucularına. Bana göre Emmi bu kitabında kendine has yeni bir üslup yaratmış. Anılarını birer öykü durumuna sokmuş. Öykülerinin içine yorumlar yerleştirmiş. Bunu öyle birer yumuşak geçişle yapmış ki okuyucu yoruma geçtiğini ancak öyküye yeniden başlandığında anlayabiliyor. Bu yorumların hiçbirinde bir makale kuruluğu görülmüyor. Öykülerden olaylar birbirinden ilginç. Onlar sade vatandaşın yaşamından alınmış. Olayları yaşayan kişiler hep halkın ezilen kesimlerinden, çilekeş insanlardan. Okuyucu Sokakta Sözleşmiştik'i okurken sanki kendi başından geçenleri bir kez daha yaşıyor. Bu nedenle kitap bir çırpıda okunur olmuş. Kitaba ad olan öykü belli ki Emmi için de finale kabul edilmiş. Sanıyorum bu nedenle kitabın en sonuna konmuş. Gülbahar'la Salim'in aşkı geç de olsa mutlu sonla bitmiş. Bu mutlu sonu gölgeleyen tek neden, Gülbahar ile Salim'in üretken bir işten değil de sadece ara hizmet veren bir işten ekmek parası çıkarmaları oluyor. Herhangi bir malı alıp satarak bir üretim yapmadan, emek vermeden para kazanmak, sol görüşlü bu insanlara biraz zor geliyor. Emmi bu zorluğu yenmeleri gerektiğini onlara söylediği şu sözlerle ne güzel dile getirmiş. Niye memnun değillermiş efendim? Kendilerini suçlu görüyorlarmış. Niye suçlu görüyorlarmış? Bunlar taş gibi adammış. Bunlar tüketen değil de üreten olmalıymış. Bunların yaptığı işi emekliler, yaşlılar, sakatlar bile yaparmış. Sanki sana taş gibi iş verdiler, taş gibi iş buldun da bu iş zor, ben yapmam mı dedin? Ne yapalım, gönlümüz rahat değilmiş. 7 yıldır az geziyordun, Gülgül'e dedesi bakıyor. Okul masraflarını dedesi karşılıyor. Sizin karnınızı Serdar Dede doyuruyor. A benim gülüm, Gülbahar'ım. A benim aptal Salim. İçin rahat mıydı o zaman? İnsanların geçimlerini çalışmadan, çırpmadan, onurlarından bir şey kaybetmeden, üretken olmayan işlerden de sağlayabileceklerini, bunun ayıplanacak bir yanı olmadığını Emmi, bu genç arkadaşlarına onları kırmadan bu sözlerle kabul ettirmiş. Gerçek öyküler demek daha doğru bence Emmi'nin bu kitaptaki anılarına. Çünkü Emmi yazarken hiç hayal katmamış, tüm çıplaklığıyla anlatmış olayları. Emmi'nin anıları arı bir Türkçe ile anlatılmış. Sokakta Sözleşmiştik her sade insanın yaşayabileceği öykülerle dolu. Her insan biraz fazla, biraz eksik benzer olayları yaşamıştır ömrü boyunca. Belki her isteyen Emmi'nin öykülerine benzer öyküler kaleme alabilir. Eğer Emmi bu kitabıyla okuyup da yazamayanlara örnek olursa bir başka büyük hizmet daha yapmış olacaktır. Her insanın yaşamı öykülerle doludur. İş onları bir kitapta toplayarak okuyucuya ulaştırmakta. Emmi bunu yapmış, anıları yazmanın hiç de zor bir iş olmadığını kanıtlamış. Doğaldır ki bu Emmi'den önce de biliniyordu. Ama kaçımız kalemi elimize alıyoruz? Sokakta Sözleşmiştik'i anlatmaya kalksam çok uzayacak. En iyisi beni en çok etkileyen, duygulandıran, gözlerimden yaşlar boşaltan minnacık Mine'den birkaç satır alayım. Amcası Mine'ye çikolata aldı. Kapalı cezaevinden İslahevine giderken küçük avucunun içinde tutuyor Mine çikolatayı. Açık görüş var ıslah evinde. Mine akşama kadar kalacak ağabeyinin yanında. Her taraf ağabeyine benzeyen çocuklarla dolu. Haber verdiler Mine'nin ağabeyi İlhami'ye, ziyaretçim var diye. Koşarak geldi İlhami, ziyaretçi beklemiyormuş. Şimdiye kadar 1,5 yıldır ziyaretçisi gelmemiş ki hiç. Alışkın değil ziyaretçi İlhami. Şaşırdı, eli ayağı dolaştı İlhami'nin. Elini öptü, boynuna sarıldı amcasının. Ondan sonra Mine'yi kaldırdı, kucağına aldı. Kocaman olmuşsun dedi Mine'ye. Mine amcasının aldığı çikolatayı yememiş ağabeyine verdi. Hiç durmadan öptü ağabeyini. İlhami Mine'yi elinden tuttu, kantine götürdü. Ona yiyecekler aldı. Defterler, kalemler aldı. Resim defteriyle boyalı kalem bile aldı. Sonra kundura atölyesine götürdü. Çocuklar için yapılan botlardan Mine'ye bot aldı. Mine'yi kendine beğendirdi. Yavrucuğum, ağabeyine masraf yaptırmak istememiş. Amcam bana her bir şeyi alıyor demiş. Demiş demesine de İlhami, benim param çok demiş, cüzdanından para göstermiş. Almak istemese de zorla harçlık vermiş. Emmi'nin Almanya'da tanıdığı Nazlı ve kız kardeşi gurbetçi diye tanımladığımız insanlarımızdan tipik iki örnek. Emmi kısa süre birlikte olmalarına karşın işçilerimizin yaşamından bir kesiti gerçekten iyi görmüş. Özellikle kadınlarımız için namuslu kalmanın çok zor olduğu bir ortamda kendini koruyabilen Nazlı'yı ve hoppa kız kardeşini iyi yakalamış. Onurunu koruma savaşı veren insanların ne zorluklarla karşılaştıkları Nazlı'nın şahsına çok güzel bir biçimde dile getirilmiş. Emmi olaylara salt bakmamış, iyice görmüş onları. Nazlı'nın mektuplarında ve öykülerinde onun çevresindeki hilekarları, fırsat düşkünlerini bir bir anlatmış. Ayı İdrisler halen çok sayıda toplumumuzda. Eğitim düzeyimiz yükselmedikçe, özellikle de çocuklarımıza verilmesi gerekli cinsel eğitim tabu olarak kaldıkça, toplumumuzda daha çok Nazlılar, daha çok Kerimi Analar kurban verilecektir. Emmi öykülerini bir Anadolu bilgesinin tatlı diliyle anlatmış. Özentiden, öykünmeden, abartıdan, yapmacılıktan uzak bir dili var onun. Halktan insanları konuştururken hiçbir süsleme, değiştirme, yumuşatma gereği duymadan olduğu gibi veriyor. Bu açıdan baktığımız zaman kitabın hangi okuyucu kitlesine seslendiğini de dile getirmek gerek. Bana göre Emmi bir yaş grubuna veya bir kültür basamağı mensuplarına seslenmiyor. Her yaştan okuyucu sokakta sözleşmiştik de kendisini veya aile yakınlarını buluyor. Okuyucunun öykülerde kendisini bulması kitaba bir akıcılık vermiş. Emmi bunu hiçbir ustalık taslamadan, bana göre gerçek bir ustalıkla yapmış. Bir de şunu yazmak istiyorum. Ülkemizde Türkçe ders kitaplarının, dil bilgisi kitaplarının içindeki örnekler ve metinler hep tanınmış yazarlardan ve şairlerden alınıyor. Bu kural yazım kılavuzları sözlükler içinde aynen geçerli. Örnekler hep yazı dilinden alınıyor, halkın günlük kullandığı dilden hiç örnek verilmiyor. Örnekler halen Cenap Şahabettin'den, Muallim Naci'den, Tevfik Fikret'ten, Hüseyin Rahmi'den ve benzerlerinden alınıyor. Bu örnekler günlük konuşma dilinde geçmediği için çocuklara yabancı kalıyor. Bu nedenle öğrenciler verilmek isteneni tam olarak alamıyorlar. Öğrenciler meşhur yazarlardan alınan bu örnekleri ulaşılamayan birer zirve sayıyorlar. Bu yüzden de öğrendiklerini günlük yaşama uygulayamıyorlar. Ülkemizde özellikle Türkçe öğretimi için yazılan kitaplara mutlaka çağdaş yazarlardan örnekler alınmalı. Hatta güzel ve doğru bir Türkçe ile yazılmışlarsa daha çok adı duyulmamış yazarlardan alınmalı ki öğrenci evinde konuşulan dili bulsun bu kitaplarda. Böylece öğrenciler zorlanmadan öğrendikleri Türkçelerini zenginleştirme, geliştirme olanağı bulsunlar. Emmi'nin Sokakta Sözleşmiştik adlı yapıtında bunun sayısız örnekleri var. Musa Emmi ile 6 Saat, Mehmet Koç, Dipnot ABC Dergisi, Ağustos 1987. Karaköy iskelesinde Ayvalık vapuruna güçlükle yetiştim. Halatlar çözülmüş, köprü kaldırılmıştı. Hızlanıp atlarken Aydın Aydemir güverteden ''Dikkat et!'' diye bağırıyor, kanter içinde Aydın'la kucaklaşıyoruz. 1 Mayıs kutlamaları yasaklanınca karşılaşmaz olmuştuk. Şimdi ortak bir ziyaret işimiz var. Ayvalık vapuru tam yol İmralı'ya gidiyor. Kınalı, Heybeli, Büyükada, Sivriada, Karaada, Hayırsızada, Yassıada solda, gerilerde kalıyor. Ankara'nın geometrik, sert çizgili beton yığınlarından sonra Marmara'nın mor köpüklü dalgaları beni dinlendiriyor. 2,5 saat sonra kuzey-güney yönünde uzayan yer yer ağaçlıklı, yer yer arada buğday tarlaları görülen adaya yaklaşıyoruz. Gözümüze ilk çarpan Menderes, Zorlu, Polatka'nın yalnız mezarları. Öğrenciliğimde kin kustuğum diktatörler, şimdilerin ulusal kahramanları. Dünyada hiçbir idam cezasını onaylamak mümkün değildir. Hiçbir idam cezasının da mantığı yoktur. Ancak hiçbir haklı nedene dayanmaksızın binlerce Anadolu çocuğunu adı sanı bilinmedik illere, Kore'ye ölüme gönderdiklerini düşündükçe. Vapur iskeleye yaklaşıyor, iniyoruz. Bir dizi gardiyan bizi sıkı bir aramadan geçiriyorlar. Hemen 50 metre ileride kalabalık bir mahkum grubu bizi bekliyor. Aralarından beyaz saçlı birini seçebiliyorum. Vapur 6 saat sonra gelip bizi almak için Yalova yönünde uzaklaşırken ziyaretçilerle mahkumlar karışıyorlar. Kucaklaşmalar, sevinmeler, hüzünler ve sessiz gözyaşları. Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu, Türkiye Öğretmenler Sendikası ve TÖBDER'in kurucu ve yöneticilerinden 60'lık delikanlı siyasi mahkum Musa Uysal'la kucaklaşıyoruz. Gözlerimiz nemleniyor. Aramızdaki adıyla Musa Emmi'yi beklediğimiz gibi buluyoruz. Ne Antalya kapalı cezaevi, ne Çanakkale E tipi cezaevi, ne de İmralı açık cezaevi ondan hiçbir şey götürmemiş. Bedeni de inançları da dimdik ayakta. Değişen tek şey saçlarının rengi. Güzelim kumral saçları beyaza, ayrı bir saygınlık kaynağına dönüşmüş. Bir ağaç altına çekiliyoruz. Dumanı üstüne sımsıcak bol etli güveç çıkarıyor. Eti adliyeciler kampından sağlamış, sebzeyi kendi yetiştirmiş, kendisinin yaptığı fırında pişirmiş. Karnımızı doyuruyoruz, bizim paketler açılmıyor bile. Musa Uysal bir süredir İmralı açık cezaevinde gün sayıyor. Marmara'nın tam ortasındaki bir adada Yılmaz Güney köyünde kalıyor. Şimdi onunla birlikte 3 kişinin kaldığı köyde bir zamanlar halkımızın ele avuca sığmaz yiğidi, yol arkadaşı Yılmaz Güney kalmış. Köy onun adını taşıyor. Bu adı mahkumlar vermişler. Adada buna benzer 3-4 kişilik pek çok köy var. Musa emmi köyde biber, domates, salatalık yetiştirmiş. Diğer mahkumlar da benzeri işlerde çalışıyorlar. Cezaevi yönetiminin oldukça demokrat olduğu söylenebilir. Dereden tepeden söyleşiyoruz. Ada içlerine ziyaretçilerin gitmesi yasak. Musa emmi oldukça büyük bir saygınlık yaratmış. Adadaki tüm mahkumlar bizlerle ilgilendi. Resmi görevler bile gelip sohbetimize karıştılar. Ayrı bir yerde oturan iki kişi dikkatimi çekti. Kimse onlarla konuşmuyor. Ziyaretçilerine merhaba diyen bile çıkmadı. Nedenini Musa emmi'den öğreniyoruz. Onlar itirafçıymış. Adadaki 20'si siyasi 600 mahkumdan kimse onlarla görüşmüyormuş. 7 kilometre uzunluğundaki bu ada Esat Adil Müstecaplıoğlu tarafından çağdaş bir cezaevi haline getirilmiş. 40 yıldır buralardan kimler gelmiş, kimler geçmiş. Keşke bütün cezaevleri böyle olsa. İmralı'daki 6 saat su gibi akıp geçti. Ayvalık vapuru iskeleye yanaşırken öğretmen Sinan Uğur, kululu öğretmen Hanifi Aydan ve o gün tanıştığımız tüm dostlarla kucaklaşıp gelecek olsun diyoruz. Musa emmi'den ayrılmak güç ama nasıl olsa Ağustos ayında artık hiç ayrılmamak üzere birlikte olacağız. Elimizde Musa emmi'nin biber paketleri, yüreğimizde onu çok iyi görmenin mutluluğuyla vapura atlıyoruz. İmralılı dostlar, gelecek olsun. Musa emmi, hoş geldin aramıza. Kaldığın yerden devam. Ek, yayın yönergesi, taslak. Giriş. Bu yönerge eğitime, öğretime ve öğretmen hareketine katkıda bulunan kişi ve tüzel kişilerin anlatılması, tanıtılmasına yönelik çalışmayı düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Taslağa son biçimi vermek için Kurucular Kurulu, gün, ay, 2009 günü saat 14'te Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'na ait Mithat Paşa Caddesi 20/14 numaralı dairenin büyük salonunda kendiliğinden toplanır. En yaşlı üye geçici yönetici olarak yerini alır, toplantıyı açar. Çalışmaları yürütmek için bir yönetici iki yazman seçimi yapılır. Madde 1. Kurucular Kurulu aşağıda yazılı vakıf, dernek, sendika, dergi temsilcisi ile kişilerden oluşur. Kurucu üyeler şunlardır. A. Vakıflar. 1. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı. 2. Yeni Köy Enstitüsü Kuşağı Vakfı. B. Sendikalar. 1. Eğitimsen, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Temsilcisi, Cinnah Caddesi, Willy Brandt Sokak, No 13, Çankaya, Ankara. 2. Eğitim İş, Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Temsilcisi, Ataç 1. Sokak, No 42, Taksim 5, Kızılay, Ankara. 3. Türk Eğitim Sen, Bayındır 2 Sokak No 46 Kızılay Ankara. 4. Eğitim Bir Sen, GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No 3 Taksim 13 Ankara. 5. Çağdaş Eğitimciler Sendikası. 6. Temsen, Meşrutiyet Caddesi Atay Sokak No 5 Taksim 8 Kızılay Ankara. 7. Hür Eğitim Sen, Hanımeli Sokak No 51 Taksim 10 Ankara. 8. Bağımsız Eğitimciler Sendikası, Ziya Gökalp Caddesi No 6 Taksim 703 Ankara. 9. Öğretmen Sen, Ataç 1 Sokak No 1 Taksim 9 Sıhhiye Ankara. 10. Anadolu Eğitim Sen, Cihan Sokak No 25 Taksim 12 Sıhhiye Ankara. 11. Ata Eğitim Sen, Sağlık 2 Sokak No 56 Taksim 6 Kolej Ankara. 12. Kuvvayi Eğitim Sen, Talatpaşa Bulvarı No 141 Taksim 11 Cebeci Ankara. C. Dernekler. 1. Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği. 2. Ulusal Eğitim Derneği. 3. Emekli Öğretmenler Derneği. D. Dergiler. 1. ABC Dergisi Temsilcisi. 2. Öğretmen Dünyası Temsilcisi. E. Yazarlar. Öğretmen örgütçülüğü konusunda eseri olan yazarlar. Madde 2. Yönetici iş bu taslak çalışmasını eleştiriye açmak için önce kurucu üye sayısının yarıdan bir fazla üyesinin salonda bulunup bulunmadığını saptar. Geçici yönetici çoğunluğun varlığı anlaşıldıktan sonra yayın yönerge taslağının tamamını okur, okutur. Madde 3. Taslağın bütününün görüşülmesi konusu müzakere açılır. Lehte, aleyhte ve üstünde yapılan konuşmaların sonunda taslak müzakereye açılır. Genel kabul sağlandıktan sonra maddelere geçilir. Madde 4. Taslağın reddi halinde yeni yayın taslağı hazırlama komisyonu seçilir. Komisyonun hazırladığı taslak aynı gün ya da bir başka tarihte müzakereye açılır. Madde 5. Maddelerin değişmesine ilişkin kararlar hazır bulunan kurucu üyelerin oy çokluğu ile kabul edilir. Madde 6. Geçici yönetici çoğunluğun olduğunu görerek toplantıya başlayabileceği gibi yeni toplantı yer, tarih ve saatini saptayarak erteleyebilir. Bu durumda geçici yönetici gelemeyen temsilcilere durumu taahhütlü mektup ile bildirir. Madde 7. Divan görevini yapan geçici yönetici kurucular kurulu arasından 3 kişilik yürütme kurulunu seçer. Madde 8. Yürütme kurulu seçildikten sonra geçici yöneticiler divanı seçilen yürütme kuruluna devir eder. Yürütme kurulu aralarında başkan, sayman ve sekreteri belirler. Kurucular kurulu kararlarını uygular. Kurucular kurulunu gündemli olarak toplantıya çağırır. Yürütme kurulu kurucular kurulunca belirlenen yapıtların basımı için akçalı işlerle meşgul olur. Madde 9. Hakkında yayın yapılacak kişi ve tüzel kişi seçimine ilişkin esaslar aşağıdadır. Kurucular kurulu toplantısı önceden belirlenen ve bildirilen gündemle toplanır. Kurucu üye sayısının 3'te 2'sinin varlığı saptandıktan sonra adaylar önerilir. Madde 10. Kurucular kurulunun görevleri. A. Kurucular kurulu üye sayısını kesinleştirir. B. Yönerge taslağını hazırlayıp son biçimini verir. C. Kararlarının oy çokluğu ya da nitelikli çoğunlukla mı olacağına karar verir. D. Kurucular Kurulu bundan sonra yapılacak yayını saptar. E. Kurucular Kurulu yürütme kurulunu seçer. İsterse çalışma grubunu oluşturur. Sayfa 395. Kitabın 396-399. Sayfalar arasında içindekiler bölümü yer alır. 9. bölümde sayfa 400-408 arasında Musa Uysal'ın albümünden seçme fotoğraflar yer alır. Kitabın sonu 19 Nisan 2010 sayfa 408.